6. Ayrım
Bölüm 12 Alice'in tanıklığı. "Buradayım!" diye bağırdı Alice. Onca karmaşanın arasında son birkaç dakikadır ne kadar büyümüş olduğu tamamen aklından çıkmıştı. Adının söylenmesiyle yerinden öyle bir fırladı ki eteğinin kenarı jüri masasını devirdi ve bütün jüri üyeleri kalabalığın üzerine saçıldı. Bu sahne Alice'e bir hafta önce içinde kırmızı balıkların olduğu akvaryumu devirdiği anı anımsatmıştı. "Ah çok özür dilerim," dedi dehşet dolu bir sesle ve elinden geldiğince hızlı bir biçimde yere düşenleri toplamaya başladı. Çünkü aklında hala kırmızı balık kazası vardı ve yere düşenleri bir an önce toparlayıp tekrar jüri locasına koymazsa hepsi ölecekmiş gibi hissetti. "Bütün jüri üyeleri yerini almadan," dedi kral ciddi bir ses tonuyla. "Duruşma devam edemez." Bunu vurgulu bir tonda söylerken Alice'e sert bir bakış fırlattı. Alice jüri locasına baktı ve o eceleyle kertenkeleyi baş aşağı koymuş olduğunu fark etti. Zavallı küçük hayvan hiçbir yerini oynatamadığı için umutsuzca kuyruğunu sallayıp duruyordu. Bunun üzerine kertenkeleyi alıp bu sefer düzgün biçimde oturttu. "Pek önemi yoktu aslında," dedi kendi kendine. "Mahkemede öyle de dursa böyle de dursa etkisi pek değişmez bence." Jüri üyeleri yere devrilmelerinin getirdiği şaşkınlıktan kurtulur kurtulmaz ve tahtalarıyla kalemleri bulunup kendilerine teslim edilir edilmez kertenkele dışında hepsi büyük bir özenle kazanın nasıl olduğunu kaydetmeye başladı. Zavallı kertenkele olan bitenden oldukça etkilenmiş, ağzı bir karış açık halde mahkemenin tavanına bakıyordu. "Bu olay hakkında neler biliyorsun?" dedi kral Alice. "Hiç," diye karşılık verdi Alice. "Hiçbir şey mi?" diye tekrarladı kral. "Hiçbir şey," dedi Alice. "Bu çok önemli," dedi kral jüriye dönerek. Jüri üyeleri tam kralın dediklerini tahtaya yazacakken beyaz tavşan araya girdi. "Majesteleri tabii ki önemsiz demek istiyorlar," dedi saygılı bir tonda. Ama konuşurken kralın arkasından yüzünü tuhaf şekillere sokuyordu. "Elbette önemsiz demek istiyorum," dedi kral. Hemen ve kendi kendine kısık bir sese devam etti. "Önemli, önemsiz, önemsiz, önemli." Sanki hangisinin kulağa daha şu geldiğini anlamaya çalışıyordu. Jüri üyelerinin bazıları önlerindeki tahtaya "önemli," bazıları "önemsiz" yazdı. Alice levhalarını görebilecek kadar yakın olduğundan görebiliyordu. Ama ne fark eder ki diye düşündü kendi kendine. Tam bu sırada son birkaç dakikadır defterine bir şey yazmakla meşgul olan kral "sessizlik!" diye bağırdı ve defterindekileri okumaya başladı. Madde 42. Boyu 1,5 kilometreyi aşan herkes mahkemeyi terk etmek zorundadır. Herkes Alice'e baktı. "Benim boyum 1,5 kilometre değil," dedi Alice. "Evet öyle," dedi kral. "Neredeyse 3 kilometre uzunluğunda," diye ekledi kraliçe. "Her ne olursa olsun gitmeyeceğim," dedi Alice. "Ayrıca bu ne biçim bir kural böyle, onu şimdi uydurdunuz." "Bu kitaptaki en eski kuraldır," dedi kral. "O zaman birinci madde olması gerekmez miydi?" dedi Alice. Bunu işiten kralın rengi soldu ve aceleyle defterini kapattı. "Kararınız nedir?" diye sordu jüri üyelerine alçak ve titrek bir sesle. "Daha araştıracak deliller var. Lütfen majesteleri," dedi beyaz tavşan aceleyle araya girerek. "Bu kağıt az önce yerde bulunmuş." "Ne var içinde?" diye sordu kraliçe. "Daha açmadım," dedi beyaz tavşan. "Ancak görünüşe göre bir mektup. Mahkumun birisine yazdığı bir mektup olmalı. Eğer hiç kimseye değilse mutlaka birine yazılmıştır," dedi kral. "Gerçi kimseye olması pek olağan değildir." "Peki kime gönderilmiş?" diye sordu jüri üyelerinden biri. "Bir yere gönderilmemiş," dedi beyaz tavşan. "Aslında dışında herhangi bir yazı yok." Konuşurken kağıdı açtı ve "zaten mektup da değilmiş, içinde bir şiir var," dedi. "Mahkumun el yazısıyla mı yazılmış?" diye sordu diğer jüri üyesi. "Hayır," dedi beyaz tavşan. "İşin tuhafı da bu zaten." Bütün jüri üyeleri şaşırmış görünüyordu. "Başka birinin el yazısını taklit etmiş olmalı," dedi kral. Jüri üyelerin tekrar neşeli hallerine döndü. "Lütfen majesteleri," dedi kupa valisi. "Onu ben yazmadım. Bunu kanıtlayamazlar. Şiirin sonunda imza da yok." "Eğer şiiri imzalamadıysan," dedi kral, "bu işleri daha da karıştırır. Belli ki kötü bir amacın vardı. Yoksa her dürüst insan gibi sen de imzanı atardın." Bu sözler üzerine büyük bir alkış koptu. Kral o gün ilk kez mantıklı bir laf etmişti. "Bu da onun suçluluğunu kanıtlıyor," dedi kraliçe. "Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz," dedi Alice. "Daha şiirin neyle ilgili olduğunu bile bilmiyorsunuz." "Şiiri okuyun," diye emretti kral. Beyaz tavşan gözlüğünü taktı. "Nereden başlayayım majesteleri?" diye sordu. "Baştan başla," dedi kral ciddiyetle. "Ve şiiri sonuna dek oku. Bitince de dur." Beyaz tavşanın okuduğu dizeler şöyleydi. "O kıza gitmişsin," dediler bana. "Ve o adama benden bahsetmişsin. Kız güzel şeyler demiş hakkımda fakat yüzmeyi bilmezmişim. Adam söylemiş oraya gitmediğimi. Söz söylenmez bunun doğruluğuna. Kız kurcalası olan biteni neler gelir senin başına. Kıza bir verdim, adama iki verdiler. Sen verdin bize üç ve fazlasını. Hep sonra sırtların dönüp sana geldiler. Fakat onlar eskiden bana bağlıydı. Olur ya bir gün belki onunla ben karışırsak bu işe. Sana güveniyor tıpkı bizim gibi onları kavuşturman için özgürlüğe. Benim düşünceme göre delirmeden önce kız, onlarla bizim aramızda tek engel sensin arsız. Ona sakın söyleme kızın onları sevdiğini. Bu aramızda bir sır olarak kalmalı. Hiç kimse bilmemeli bizim bildiğimizi. Bütün bunlar gözlerden uzak olmalı. Bu şimdiye kadar duyduğumuz en önemli kanıt dedi kral ellerini ovuşturarak. Bu yüzden artık jüriye eğer içlerinden biri bu şiiri açıklayabilirse dedi Alice. Son birkaç dakikada o kadar çok büyümüştü ki kralın sözünü kesmekten en ufak bir korku duymuyordu. Ona 6 peni vereceğim. Ben bu şiirde en ufak bir anlam olduğunu sanmıyorum. Bütün jüri önlerindeki levhalara o şiirde en ufak bir anlam olduğunu sanmıyor diye yazdı. Ancak hiçbir şiiri açıklamaya kalkışmadı. Eğer bir anlamı yoksa dedi kral. Üstümüzden büyük bir yük kalkmış demektir. Çünkü o zaman bir anlam aramamıza gerek kalmaz. Yine de bilemiyorum diye devam etti kağıdın dizelerinin üzerine yayıp tek gözle okuyarak. Aslında yine de ben bu şiirde tek bir anlam görebiliyorum. Fakat yüzmeyi bilmezmişim. Yüzme bilmiyorsun öyle mi? Diye ekledi kupa valisine dönerek. Kupa valisi kederle başını sağa sola salladı. Öyle mi görünüyorum diye sordu. Kartondan yapıldığı için hiç de öyle görünmüyordu aslında. Buraya kadar sorun yok dedi kral. Ve mırıldanarak dizileri okumaya devam etti. Söz söylemez bunun doğruluğunu. Bunu jüri için söylemişti tabii. Kız kurcalarsa olan biteni. Bu da kraliçe için olmalıydı. Neler gelir senin başına? Sahi ne gelirdi? Ona bir verdim, adama iki verdiler. Demek ki turtaları birer ikişer dağıtmış. Fakat şiir, hepsi ona sırtını dönüp sana geldiler diye devam ediyor dedi Alice. Zaten buradalar dedi kral sevinçle masanın üzerindeki turtaları göstererek. Hiçbir şey bundan daha açık olamaz. Hem sonra delirmeden önce kız, sen hiç delirmedin değil mi hayatım diye sordu kraliçeye dönerek. Asla dedi kraliçe öfkeyle. Konuşurken kertenkeleye bir mürekkep okkası fırlattı. Zavallı küçük Bill hiçbir şeyin görünmediğini fark edince tek parmağıyla levhasını yazı yazmaktan vazgeçmişti. Ama şimdi kuruyana dek yüzünden akan mürekkebi kullanarak aceleyle yeniden yazmaya koyuldu. O zaman bu şiir senin için yazılmamış dedi kral yüzünde bir gülümsemeyle mahkemedekileri süzerken. Mahkemede derin bir sessizlik vardı. Bu bir kelime oyunu diye ekledi kral öfkeli bir sesle ve herkes güldü. Sonra belki o gün 20. kez jürinin kararı nedir diye sordu. Hayır hayır dedi kraliçe. Önce ceza sonra karar. Ne biçim iş bu dedi Alice yüksek sesle. Önce ceza verilir mi? Sözlerine dikkat et dedi öfkeden kızarmaya başlayan kraliçe. Etmeyeceğim işte diye karşı çıktı Alice. Uçurun şunun kafasını diye bağırdı kraliçe. Avazı çıktığı kadar ancak kimse kıpırdamadı. Kim dinler ki senin sözünü dedi Alice. Bu sırada kendi boyuna ulaşmıştı. Bir kart destesinden başka bir şey değilsiniz. Bunun üzerine bütün kartlar havaya uçuşup üzerine gelmeye başladılar. Alice biraz korktuğundan biraz da öfkesinden küçük bir çığlık attı ve kartları savurmaya çalışırken kendini başı ablasının dizinde ırmağın kenarında yatarken buldu. Ablası yüzüne düşen sararmış yaprakları hafifçe süpürüyordu. Uyan tatlım. Alice uyan dedi ablası. Bu ne uykusu böyle? Ah çok tuhaf bir rüya gördüm dedi Alice. Bunun üzerine az önce okuduğumuz tuhaf maceraları hatırlayabildiği kadarıyla ablasını anlattı. Anlatmayı bitirince ablası onu öpüp gerçekten de tuhaf bir rüyaymış. Ancak şimdi içeri girdi yemeğini ye. Geç oldu dedi. Böylece Alice ayağa kalkıp koşmaya başladı. Koşarken ne kadar harika bir rüya olduğunu düşünüyordu. Alice oradan uzaklaşırken ablası başını ellerinin arasına almış. Bir yandan güneşin batışını izlerken bir yandan da küçük Alice'i ve anlattığı o tüm harika maceraları düşünüyordu. Ta ki kendisi de hayal meyal bir rüya alemine dalana dek. Onun gördüğü rüya şöyleydi. Önce rüyasında küçük Alice'i gördü. Yine küçük ellerini dizlerine dayamış, parlak sözleriyle kendi gözlerinin içine bakıyordu. Kulaklarında Alice'in sesi çınlıyor, durmadan gözlerinin önüne düşen saçlarının favorisini görüyor gibi oluyordu. Dinlerken ya da dinlemiş gibi görünürken çevresi küçük kardeşinin rüyasındaki tuhaf yaratıklarla doluverdi. Beyaz tavşan aceleyle koşarken ayağının altındaki uzun otları hışırdattı. Korkak fare önündeki su birikintisini açtı. Mart tavşanı ve arkadaşlarının bitirmek bilmeyen kahvaltılarında kullandıkları fincanların şıngırtısını, Kraliçenin o tiz sesiyle talihsiz konukların kafasını uçurulması için emirler yağdırdığını işitebiliyordu. Tabak çanaklar havada uçuşurken düşesinin dizlerindeki domuz bebek hapşırıyordu. Bir kez daha Griffin'in haykırışı, kertenkelenin kaleminin çıkardığı ses, susturulan yine domuzların hırıltısı, kederli sahte kaplumbağanın hıçkırıklarıyla bir olup havaya karıştı. Gözleri kapalı öylece oturdu. Sanki harikalar diyarındaydı. Ama gözlerini açtığında her şeyin o donuk gerçekliğine bürünebileceğini biliyordu. Çimenler yalnızca rüzgarla hışırdayacak, su birikintileri yalnızca sallanan sazlıklarla dalgalanacak. Çay fincanları yerine koyunların çanları şıngırdayacak. Kraliçenin haykırışları yerine çobanın sesini duyacaktı. Bebeğin hapşırması, Griffin'in çığlığı ve diğer o tüm tuhaf sesler. Fail çiftliğin karman çorman velvelesine dönüşecekti. Sahte kaplumbağanın dinmek bilmeyen hıçkırıkları yerine uzaklarda böğüren ineğin sesini işitecekti. Son olarak küçük kız kardeşinin bir gün nasıl da kendisi gibi yetişkin bir kadın olacağını düşündü. Olgunluğa eriştiğinde çocukluğunda edindiği o saf, sevgi dolu yüreğini nasıl koruyacağının, çevresine başka çocukları toplayıp anlattığı öykülerle, hatta belki yıllar yıllar öncesine ait harikalar diyarının öyküsünü anlatarak, onların da gözlerinin pırıl pırıl parlamasını sağlayacağının, onların küçük üzüntülerini içinde hissedeceğinin ve kendi çocukluğunu, geçirdiği mutlu yaz günleri anımsayarak onların ufak mutluluklarından kendine de mutluluk çıkaracağını hayalini kurdu.
6. ayrımın sonu.